zaman tam karanlık değildir gece. Sonsuz ve bütün renkler içinde.
İkimiz de bir süre denize, uçan ve dalan martılara, geçen teknelere baktık. O çok konuşulduğunda verilen dinlenme aralarından birinde gibiydik. Çok konuşmamıştık gerçi, çok derin konuşmuştuk. Hem de birdenbire. Onunla konular nasıl da hemen açılıyor, nasıl da hemen derinleşiyordu. Ece ile geçirdiğim hiçbir anı kolayca tanımlayamıyordum. Kendimi gizemli bir yolda aşırı hız yapıyor ya da derinliğini bilmediğim bir denize girmiş gibi hissediyordum. Belki de olan biteni yıllardır ona duyduğum ilginin birikimiyle abartıyordum. Ancak abartsam da abartmasam da alışık olmadığım bir durumla karşı karşıyaydım. Efendim bu satırlar Taçlı Yazıcıoğlu imzalı Hep Sondan Başlar adlı kitaptan. Taçlı Yazıcıoğlu romanı düne bugünden bakmayı ve geçmişi yeniden kurgulama olasılıklarını konuşmak üzere stüdyomuzda. Çok karmaşık oldu ama çok güzel. Çünkü hepsi kafamda yaşandı benim, inanın, okuduktan sonra. Şimdi roman, öykü ve deneme yazarı Taçlı Yazıcıoğlu'nun bloğu diye adlandırdığınız bir bloğunuz var. Oradan girmek istedim. Aslında normalde sona bırakırım böyle şeyleri.
Tamam.
Lakin orada bizi karşılayan bir yazı var. Diyor ki ben bir roman yazdım. Adından anlaşılacağı gibi otobiyografik bir yazı bu ve şöyle başlıyor. Herkesin bir hayali vardır. Benim de yaşamım boyunca en büyük hayalim bir roman yazmak, bir yazar olmaktı. Hikayenin kalanını, o hayale uzanan yolculuğu biraz anlatın isterseniz bize.
Evet, bu çok uzun bir yolculuk çünkü yapmam gerekenlerin hep daha farklı şeyler olduğunu inanmış mıydım, inandırılmış mıydım onu tam bilemiyorum ama bir cesaret işi bence her zaman bir sanat eseri yaratmak. Bu cesareti ya doğuştan sahip oluyorsunuz ya da zamanla sahip oluyorsunuz. Ya da bende olduğu gibi artık bir an geliyor ki ne olursa olsun ben bu işe yapacağım diyorsunuz. Benimki işte öyle oldu. Bir an geldi. Artık bunu ertelemeyeceğim ve hayalimi gerçekleştireceğim dedim.
Aslında bir iki tane de denemeniz olmuş değil mi öncesinde?
Evet. Evet. Bir 15 yaşında ilk romanımı başladım.
Ama bu da cesur bir adım aslında.
Evet. İşte cesur bir adım ve ama hani onun orada kalmak zorunda kaldı. Zaten onunla ilgili de bir espri yapmıştım. İşte bir arkeolog bir kızın hikayelerini anlatacaktım. Ve kızın ismi de işin ilginci Defne'ydi. Sonradan o Defne başka bir yazara gitti ve ünlü oldu diye yazmıştım orada. Doğru, işte Buket Uzuner'in ünlü Defne Kaman, arkeolog Defne Kaman'ı oldu. Ama nasıl oradan oraya gitti? Buket Hanım beni dinliyorsa şu an o da gülecektir. Yani sonra yine işte İngiltere'deydim. Ve yine bir romana başladım ve benim için hani çok inanılmaz bir deneyimdi onu yazmaya başlamam ama o sırada bir başka şey yapmam gerekiyordu, kocaman bir tez yazmam gerekiyordu, o yine orada kaldı.
Bir şeyler oluyor. Şimdi İngiltere'de yaşadığınız dönemde İngilizce yazmışsınız. Bu çok enteresan geldi bana. Nedense bu yaratım sürecinin ana dille daha verimli olacağına inanan bir insanım ben. Neden o dönem İngilizce yazma ihtiyacı duydunuz?
Çünkü ben doktora yapıyordum ve bilimsel dil İngilizce. Benim yazdıklarımın ölçüldüğü veya değerlendirildiği dil hep İngilizce. Hal böyle olunca İngilizce düşünmem gerekiyor. İngilizcemi mükemmel hale getirmem gerekiyor. Roman dediğiniz şey insanın böyle ana diliyle yazabileceği bir şey. Bütün notalarını kullanmak istediğiniz bir enstrüman gibi. Bütün kelimelerini ve bütün esprilerine sahip olduğunuz bir dille yapabileceğiniz bir şey. Bunu İngilizce yazmak zorunda kalınca bir şeyleri o dili tekrar ertelemek zorunda kaldım. O dil o öbür tarafta kaldı, evet.
Ama bu ertelemeler sizi harikulade bir romana götürmüş. Bence demlenmeniz gerekiyormuş sizin. Ben öyle hissediyorum şu anda.
Teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim.
Şimdi efendim, taçlı yazıcı olduğunun bloğu insanı hemen içine alan samimi bir dilde kaleme aldığı yazılardan oluşuyor ve popüler yabancı dizilerden kentsel dönüşüme, WhatsApp uygulamasından bir zamanları Efsane Mizah Dergisi gırgıra uzanan çeşitli konularda harika yazılarla buluşturuyor takipçisini. Taçlıyazıcıoğlu.com'dan da izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim romana artık. Daha kapağını açmadan ismi vuruyor insanı. Kitapçı raflarında, demin siz içeri girmeden de söyledim, buradan da söyleyeyim. Dolaşırken hemen elim gitti kitabın adını gördüğümde. Kapağı açıp birkaç sayfa çevirince Kierkegaard'ın alıntısı çıkıyor. Ondan bir alıntı yapmışsınız. Kitap bize ne anlatıyor merakı daha da artıyor onu okuyunca. Evet, o alıntıyı söyleyeceğim izninizle. Yaşam yalnızca geriye doğru anlaşılabilir. Ama ileriye doğru yaşanmak zorundadır. Bu çok önemli gerçekten. Eminim kitabınızı henüz okumamış dinleyicilerimizin de merakı uyandı an itibarıyla. Neyi sorguluyor hep sondan başlar? Yani bir derdi var okurla paylaşmak istediği. Çok belli.
Birkaç derdi var diye düşünüyorum. Birincisi, bütün bu geçmişle hesaplaşmaların geçmişle hesaplaşmalar nereye kadar diye soruyor. Nereye kadar biz geçmişle hesaplaşacağız? Ve hesaplaşmalı mıyız? Bunu da aslında bu arada sormuş oluyor. Çünkü insan bir gün geliyor ki anını ve geleceğini hep geçmişle şekillendirdiğini fark ediyor. O zaman hani geçmişte öğrendiğimiz şeylerin dışında bir şey yapmamızın mümkün olasılığı yok mu diye kendisine
yani
bir soruyor.
Bu yola girdiysek hep buradan mı gitmeyeceğiz?
Evet, gibi. Evet. Yeni bir şey, bu geçmişe bu kadar takılırsak yeni bir şey yaşamamızı imkan yok. Bu sahiden böyle mi diye soruyor. Sorduğu şeylerden bir tanesi bu olabilir. Tabii okurların takdiri ne sorduğumu şey yapmak, anlamak. İkinci bir şey daha var. Bir insanın yaşam öyküsü nasıl yazılır diye soruyor. Çünkü yaşamımızı düşünün. Her gün gördüğümüz şeyler, tanıştığımız onlarca, yüzlerce insan. Bütün bunlar yaşamımızı değiştiren şeyler. O zaman bir yaşam öyküsü nasıl anlatılır diye soruyor.
Evet. Şimdi her hikayenin bir çıkış noktası var elbette. Sizi bu soruları sormaya yönlendiren de bir şey olmuş olmalı. Yani ne tetikledi sizi? Zor bir soru mu?
Hayır, zor bir soru değil. Tam da aslında son söylediğim şeyi tetikledi. Ben şu an birisine aşık olsam ve ona yaşam hikayemi nasıl anlatırım sorusu üzerine her şey başladı. Evet. Çünkü bütün yaşamımı anlatmama imkan yoktu. Aylar, yıllar geçmesi gerekiyordu. O zaman ne üzerinden anlatabilirim diye düşünürken her şey başladı. Evet. Tabii bunu düşünürken birkaç böyle kafamda film de vardı. Bu filmler beni bütün roman boyunca takip etti.
Onu romanın
okuyucuları evet anlamıştı.
Şimdi romanın her bölümü bir başka karakterin ağzından aktarılıyor. Her biri kendi hikayelerini sondan başa doğru anlatıyorlar. Her biri nevi şahsına münhasır karakterler gerçekten de. Ece, Tunç, Suat, Timur, Mert, Zerrin Hanım. Onlar nasıl girdiler hayatınıza? Hayatınıza dedim çünkü o kadar gerçekler ki okurken öyle hissettim. Sanki hikayenin içinde kalmakla yetinmemişler gibi geldi bana. Biraz onlarla yaşamışsınız gibi.
Bu o kadar doğru bir gözlem ki kitap yayınlandığı zaman hani normalde benim bir sevinmem gerekir değil mi? O kitabı gördüğüm zaman Ne güzel işte, roman yazdım, romanım basıldı diye sevinmem gerekiyor. Fakat romanı ilk gördüğüm anda bütün bu karakterlerden sonsuza kadar ayrıldığımı düşündüm. Ve benim için çok duygusal bir andı. Onlardan ayrılmayı gerçekten istemedim. Hepsiyle birlikte yaşıyordum diye düşünüyordum. Hatta benimle böyle konuşuyorlardı. Hep bunu okurdum ve bunun gerçek olmadığını düşünürdüm. Bazen çünkü hep işte roman yazarları şöyle der. İşte karakter kendisi aldı başını gitti. Ben onu tuttum.
Şey, yani.
Bunlar gerçekmiş. Hiçbir abartma yokmuş. Sonra fakat bir baktım, romanı okuyan herkes bana farklı farklı yorumlarla dönüyor. Her birinde işte Suat farklı yaşıyor. Suat'tan bana haber getiriyorlar.
Çünkü o demin söylediğiniz sorular var ya, yani o kafamızı kurcalamaya başladığı anda biz de onlarla sohbete başladık galiba. Yani bende de bu soruyu sormaya neden olan his buydu tam anlamıyla.
İşte ben Suatçıyım diyor mesela birisi. Ondan sonra ben Ececiyim diyor bir tanesi. Oysa hani ben bunları birbiriyle yarışan karakterler yapmamıştım. Fakat meğerse her okuyan birbiriyle yarıştırmış bu karakterleri.
Şimdi bu çok karakterli hikaye kurgusu, hele ki karakterler bu kadar sizin yaptığınız gibi incelikle ele alınıyorsa, kolay bir iş değil. Yani okumaya ara verdiğim zamanlarda çalışırken nasıl bir yol izledim de düşündüm açıkçası. Yani her birini öykü gibi ayrı ayrı mı yazıp birleştirdiniz bunların? Yoksa böyle aktı gitti mi başladınız hikaye?
Yani çok dürüstçe söylemem gerekirse ben tek cümle not almadan bitirdim bütün romanı.
Gerçekten.
Evet. Tamamen yani bir plan program gözetmeksizin başladı ve bitti.
Öyle. Çok güzel. Şimdi her bölümde bir de farklı bir karakter çıkıyor dedik. Farklı bir yazın türü de çıkıyor karşımıza. Yani günlük, mektup, elektronik posta. Bir bölümü okurken yani insan şunu soruyor kendi kendine. Bir sonraki bölümde kim konuşacak acaba? Bir de hangi türle bana gelecek? Yani bir mektupla mı çıkacak karşıma, günlüğüyle mi çıkacak? Bu da çok hoşuma gitti. Bu özellikle yaptığınız bir şey miydi? Yoksa o da mı o akış içinde çıktı?
O da o akış içerisinde. Çünkü benim gözlemlediğim hep herkesin ya da bana söylediği şey bir samimi bir hava içerisinde okuyor okuyucular. Yani
evet, çünkü hayatlarımız aslında mektuplardan, elektronik postalardan, belki günlüklerden oluşuyor.
Evet, ve iç seslerimizden oluşuyor. Hep kendi kendimize de konuşuyoruz. Bu tamamen bunu böyle o an öyle düşündüğüm için, işte Zerrin nasıl konuşabilir ki diye düşündüğüm şekilde başlıyor ve o araya belki işte bir diyalog giriyor, belki bir e-posta giriyor ya da bir tane telefon mesajı giriyor. Hepsi yaşamımızın birer parçası.
Bir de çok merak ettiğim bir şey soracağım şimdi size. Kitabı okurken çok dikkatimi çekti. Ece'ye dair bir soru. Ece aslında baş karakteri romanın. Ama siz hiçbir bölümde asıl anlatıcı olarak seçmemişsiniz onu. Yani onun sesini ancak mektuplar ya da elektronik posta aracılığıyla duyuyoruz. Yani belli ki onu tercih ettim.
Roman bitince fark ettim.
Gerçekten.
Yani Ece ile ilgili şey roman yaz. Sen Ece'yi konuşturtma. Nasıl bir roman yazdın dedim kendi kendime.
Ama belki de Ece'yi aslında tam da başta konuştuğumuz şey. Yani aşık olsam birine nasıl anlatırdım? Birisi Ece'ye aşık olduğunda ona birisi nasıl anlatırdığı çıkarmışsınız belki ortaya. Yani bir ikinci bir kişinin gözünden Ece'yi dinlemişiz gibi.
Evet, hepsi aslında sanıyorum bunu ben genelde yapıyorum. Hep birilerinin üzerinden başkalarını anlatıyorum. İşte belki kendimi de işte yine diyelim kızım üzerinden anlatırım ya da diyelim yaptıklarım üzerinden anlatırım. Bu tür bir dolaylı düşünme bende normalde de var sanıyorum.
Şimdi hep sondan başlar. Sadece farklı karakterleri değil, farklı zamanları ve farklı coğrafyaları da birbirine bağlıyor. 70'ler var, 80'ler var, günümüz var, Yukada var, Milano var, Londra var, İstanbul var. Adayla ve tüm o şehirlerle kuvvetli bir bağınız var diye düşündüm. Çünkü böyle güçlü bir hikaye kurabilmek için bir mekanda oraya biraz ait hissetmek gerekiyor, değil mi?
Evet, ben Adana'da doğdum, büyüdüm. Liseyi bitirene kadar neredeyse Adana'daydım. Çünkü ilkokulu da Ankara'da bitirdim. Bütün bunlara rağmen yazları Büyükada'ya gittiğim zamanlar olurdu ailemle. Büyükada'da ta çocukluğumdan itibaren, çünkü çocukluk anıları bende çok güçlü ve bir şekilde hiçbirini unutmuyorum. Normalde de bir anımı kolay kolay unutmam. Ama çocukken anı defteriniz çok şey olmadığı için, dolu olmadığı için her şey böyle daha kalıcı bir şekilde duruyor. Ve Adana'dan Büyükada'ya gitmek benim için büyük bir değişiklikti. Büyükada'nın işte o köşkleri, eski İstanbul yaşamını anlatan halleri, bir rüya adasıydı benim için Büyükada. Hala da öyle, hala da çok gittiğim ve çok sevdiğim bir yerdir. Neticede Büyükada öyle, Büyükada olmalıydı eğer ben bir böyle bir şeyden bahsedecek olsaydım diye düşünebilirim bütün bunlar aklıma gelince. Diğer şey Londra, Milano, Büyükada kadar bende böyle kalıcı izleri olan yerler değil ama çok iyi bildiğim yerler. Ama bir roman yazarı, ama orada mesela Bern var. Bern'i neredeyse hiç bilmiyorum. Hı hı. Çünkü bir yazı...
Ama bende de kalmamış mesela Bern. Evet. Sormadım, farkındaysanız.
Ama Bern'de de epeyce geçiyor. Yani evet. Zehir'in uzunca bir süre evet. Bern'de hı hı. yaşıyor ve Ece. Ben Bern'i çok iyi bilmiyorum. Ama Bern'e gitmek zorundalar. Çünkü Ece'nin babası evet. orada evet. yani büyükelçi.
Peki otobiyografik öge var mı romanda?
Bu hep soruluyor. Hayır, yok. Ve daha önceden bana sordular işte otobiyografik ögeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben işte ilk önce bunu hani yaratıcılığın tam tersi olarak düşündüm. Sonradan da şu aklıma geldi. İnsanın hiçbir deneyimi ya da hiçbir yaratımı bir önceki deneyiminden bağımsız olamaz. Mutlaka bir Suat'la tanışmadım ama o Suat'ta tanıştığım belki 50 kişi, 100 kişi o Suat'ta birleşmiştir. Ya da öyle bir aşk yaşamadım ama belki yaşanan aşk, bir sürü bildiğim yaşanmış aşkların bir çoğu orada birleşmiştir. Ve bu arada tabii çok büyük bir şey de var. Sinematografik tarafı da var şeyin, romanın. Sadece romanda söz edilen filmler değil. Mesela Rashomon benim için inanılmaz önemli bir film. Ve orada işte herkes gerçeği kendi gözünden anlatıyor. Ve filmi izlerken her anlatıcının sözüne mutlaka inanıyorsunuz. Oysa bir tane gerçek var. Fakat 5 kişi ayrı anlatıyor.
Filmin neresinden tuttuğumuz hikaye.
Evet. İşte Rashomon bence beni, tabii benim kendi deneyimim ve mutlaka etkilemiştir.
Şimdi ilk bölümden biraz bahsetmek istiyorum. Hı. Aslında kitabın içinde bizi bekleyen hikayelerin özü gibi ilk bölüm.
Evet.
Zaten adı da sondan başlamak. Ana fikri sunuyor ve okuru aslında aslında neyin peşinden gideceğine dair ustalıkla haberdar ediyorsunuz o bölümde. Yani birdenbire kendimizi soru sorarken buluyoruz. Daha ilk bölüm yani dakika bir gol bir. Ve hani karakterler üzerinden sorduğunuz sorular üzerinden kendimi sınarken buldum kendimi. Yani ben bu konuda ne düşünüyorum diye. Şimdi ben aynayı biraz size çevirmek istiyorum o yüzden. Çünkü bütün amaç kitabın sürprizini kaçırmamak, spoiler vermemek. O yüzden yan yollardan yaklaşıyorum size.
Evet, teşekkür ederim.
Anılarımızın ne kadarı kurgudur sizce? Bu karakterlerinizden birinin sorduğu bir soru kitapta, ilk bölümde. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Anılarımızın bütün geçmişimizin anılarımız da tabii geçmişimizin en önemli parçaları zamanla değiştiğini düşünüyorum. Çünkü zamanla biz değişiyoruz ve geçmişte anımsadığımız üzücü bir olayı bugün ilk yo olmuş diye düşünebiliyoruz. O zaman geçmişte üzüldüğümüz üzücü olay bugün bizi mutlu edebiliyor. Hı hı. Bütün yaşam bununla ilgili bir şey. Yani aslında bazı böyle kültürümüze ait deyişler, kullanımlar o kadar yerinde ki, mesela işte hayırlısı neyse o olmuştur ya da olsun ve bütün bunları söyle, hep kime sorsak bunu söyler. Ya da işte mesela birisi üzülür, belki de hayırlısı buymuş. Ama genelde bir bakarız ki işte bir olay olmuş, bundan 5 yıl, ondan 5 yıl bir başarısızlıkla diyelim karşılaşmışız ve çok üzülmüşüz. Bir yere kabul edilmişiz ama edilmemişiz. Ama oraya kabul edilmediğimiz için ondan 1-2 yıl sonra büyük bir kapı açılmıştır karşımızda. Evet. Bu hayatımız hep böyle.
Evet. Bir de dile dair yaşayan dile dair, kültürle yorulmuş dile dair tespitleriniz var. Onlar çok hoşuma gitti. Anmadan geçmek istemedim. Mesela deniz görmek, at binmek. Çok hoşuma gitti bunlar. Bir de eski İstanbulluların kullandığı işte Kadıköy, hatta Kadıköy'üne inmek, Beyoğlu'na çıkmak deyimleri. Hakikaten çok çok tatlı. Yani onları orada görmek de içimi ısıttı. Bir de çok vurucu önermeleriniz var. Birini dün Instagram'da hikayemde paylaştım. Yarın akşam konuşacağımız romandan dedim, adını vermeden özellikle. Ve birçok arkadaşım bu hangi roman diye sordu. Şu cümleyi paylaştım. Belki de tüm yaşam doğru oyun arkadaşlarını bulmakla ilgilidir. Gerçekten çok vurucu bir cümle bu. Evet. Ve ne kadar doğru, kimin romanı bu diye sordu arkadaşlarım. Efendim, Taçlı Yazıcıoğlu'nun romanı söylüyorum.
Teşekkür ederim.
Ne kadar zamanda yazıldı roman?
3 yıl.
Ama gerçekten hani kitabı okuduğunda sevgili dinleyicilerimizi anlayacaktım. Çünkü bu ciddi bir hesaplaşma. Yani bu sadece hani
aklını çizmişsiniz.
Tabii çok. Yani ben hep çizerek okurum. Bir sürü yeri çizilir kitabın. Hatta ünlemler, soru işaretleri falan da var. Yani biraz detaylı bakarsanız. Tepkiler nasıl? Ne zaman buluştu okurla? Çok yakın zamanda.
Evet,
değil mi?
Daha 5-6 hafta oldu. Çok yeni. Ben tabii çok merak ediyordum. Çok beni tanıyan insanlar ve editörümden başka kimse okumamıştı. Ve beni tanıyanların objektif olmadığını %100 emindim. Sonra editörüm okudu. Onun da objektif olmadığını %100 emin olmaya başladım. Çünkü hani o da beğendi. Beni tanımayan insanların okuduğunu...
Şimdi artık
Şimdi eminim herkes beğendi. Biz tanışmıyorduk ve işte hiç ummadığım değişik kentlerden, İzmir'den, Antakya'dan inanılmaz tepkiler alıyorum ve bu benim için tabii inanılmaz sevindirici.
Çok güzel. Kitabın kapağı da, çok az vaktimiz kaldı ama bir filmden alıyor aslında ruhunu. Onu da hemen söyleyelim hangi film olduğunu.
Hırsızlar Kralı, Alfred Hitchcock'un To Catch a Thief isimli. Herkes işte o romantik sahne yüzünden işte,
Grace Kelly, Cary Grant var efendim.
Evet, onlar yüzünden mi seviyordun bu filmi diye soruyorlar. Hayır, o bir soygun filmi ve ben soygun filmlerini çok severim. O yüzden seviyorum o filmi. ama kitabı okuyanlar bu filmin niçin bu film kitapta geçmiyor bu arada.
Ama neden seçtiğini
anlayacaklar. Ama neden seçileceğini evet anlamışlardır.
Şimdi sohbeti romandan cümlelerle sonlandıralım istiyorum tamam. İzninizle yine. Optikte kural şu. Baktığın zaman illaki baktığın noktayı değil her tarafı görürsün. Odaklandığın yere güya bakıyorsundur. Ancak çevresinde de neler olup biter mutlaka haberin vardır. Gözlere baktığını sanırsın ama o sırada kıyafetini de görürsün. Hatta arkasını, sağını, solunu. Baktığın yerde sadece baktığını düşündüğün şey görülmez. Biliyorsun değil mi? Lakin bazen tam tersi olur. Burnunun dibinde ne olup ne biter görmezsin. Odağını kısmışsındır. Şaşarsın ben bunu nasıl görmedim diye. Ben hayata ilk anlattığım şekildeki gibi bakarım. Kısa süreli olmak şartıyla bazı şeylere odaklanırım ama genelde hayat bir bütündür benim için. Bütünden kafamı kaldırmamaya çalışırım. Hayatı bir bütün olarak görmek tam neyin zıddıdır bilir misin? Hadi tahmin et. Aşkın tam zıddıdır. Aşkın. Eminim daha önce kimse sana aşkı bu şekilde anlatmamıştır. İzin ver açıklayacağım. Bana hak vereceksin. Efendim Taçlı Yazıcıoğlu imzalı Hep Sondan Başlar adlı roman İletişim Yayınları etiketiyle raflarda alınız okuyunuz. Ayağınıza sağlık.
Çok teşekkür
ediyorum. Yeni romanlarda buluşalım.
Çok
efendim hemen
ediyorum.
Söyleyelim Enişte Risalesi bir derleme kitap, bir kolektif kitap Tanıl Bora ve Mustafa Çiftçi'nin derlediği bir kitap. Orada da bir anı öyküsü
evet,
var
evet.
Taçlı Yazıcıoğlu'nun. Görüşmek üzere.
Çok teşekkür ediyorum. Size nice güzel programlar
diliyorum.
İyi geceler. İyi geceler.